geliyor, geliyor. Fenerbahçe geliyor.
Evet, merhabalar sayın dinleyenler. Bir Şampiyonlar Ligi ön elemesinden daha eğlendik ve yine karşınızdayız. Hoş geldin Bahattin.
Hoş bulduk Yücel.
Evet, artık alıştığımız bir ön eleme süreci diyebilir miyiz? Yine forvetsiz bir Fenerbahçe, hazır olmayan bir Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bütün umutlarımızı gömdük. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin? Kısa bir değerlendirme alalım önce ve sonra geçelim.
İlk maç itibariyle yani daha umut doluyduk. Hani Dinamo Kiev karşısında daha iyi olan taraf, bir tık önde olan taraf bizdik. Ama işte tabii ikinci maçın öncesinde de biraz bahsettiğimiz o ilk 30-35 dakikada golü bulamamanın verdiği etkiye beraber işte oyun yavaş yavaş dengelenmeye başladı. Ve ondan sonra da aslında tam olarak Dinamo Kiev'in lehine olmasa da bir şekilde oyunun daha kötüye gittiğini görmüş olduk. Hem o işte bazı yaşanan talihsizlikler, bazı kırmızı kartlar. Dediğin gibi yani Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir eşleşmeden galip gelebilirdik. Yani çok da uzak değildik. Ve üzgünüz yani hakikaten bu sene de olmadı. Artık seneye inşallah.
Evet. Yani hoca kadro istikrarından yana kullandı ilk 11'de seçimini. İlk maça göre herhalde bir değişiklik yoktu. Yanılmıyorsam.
Evet. Yok.
Sen tabii değişiklik
bekliyordun. Serdar Aziz. Evet.
Tabii o sakatlık dolayısıyla.
Evet.
Mesela ben Emre Mor Arda'yı dener mi gibi biraz fantastik şeyler söylemiştim. Sen içeride belki orta sahayı bozar mı demiştin. Yani İsmail Arao. Ki Fenerbahçe gerekli şansları da buldu. Mesela ilk 20-25 dakikada gol atmak için ceza sahası koşulları olan geçen sene 9 gol atmış olan Zayç'ı deneyebilirdi. Crespo. Evet. Galiba Crespo zaten Portekiz'de aynı dil konuşuyorlar. Bir türlü denemiyor ama girdikten sonra iyiydi. Muhtemelen fiziksel olarak yeterli bulmuyor Crespo'yu. Sen ama 11'i bu şekilde olmasını, yani 11 bu işin suçlularından biri midir?
Ya 11'in aynı olmasını ben beklemiyordum açıkçası. Yani tamam, Jorge Jesus muhtemelen şu an en azından önemli aşamasında bir plan yapmış ve bu doğrultuda ilk kombinini bozmayı düşünmedi. Ama mesela Joshua King'in ilk maçta etkisiz kalması nedeniyle ikinci maçta da ısrar edilmesi ben çok anlamlı bulmadım. Belki yaptığı ön alan presine falan güvendi. Ama onun yerine belki Rossi'yi ön tarafta kullanabilirdi veya Serdar Dursun'u kullanabilirdi. Benim yani birinci eleştirim o olurdu ilk kombin düzleminde. Ama ikinci eleştiri işte İrfan Can'ın belki yerine Lincoln'u koyar. Onu bir düşündüm. Onda da tabii İrfan Can'ın kalitesine de güvendiğini düşünmek lazım. Zaten bu maçta da çok önemli bir direkten dönen topu var. Ama fiziksel olarak da maç içerisinde bazı şutlar yaşadığını gördük. Yani geri koşarken falan özellikle hem ilk maçta hem ikinci maçta problemler yaşadı. Nitekim sakatlandı da zaten. Yani baktığımız zaman ya ilk 11 nedeniyle kaybettik diyemeyiz. Neden? İlk 40 dakika değerlendirmesini yaparsak yani bu durumu pek açıklamıyor. İlk 11 bazında yani, değerlendirirsek gayet iyi bir oyun vardı.
İlk yarıda %62 toplu oynama. 8 şut atmışız. Bir tane, iki tanesi isabetli. Karşı tarafa bir şut şansı vermişiz. Yani zaten gözle de görünür bir şekilde. Dinamo Kiev çıkmakta da zorlandı. Topu almakta da zorlandı. Futbol namına herhangi bir şey yapmakta açıkçası Dinamo Kiev zorlandı. Sadece geçen maça göre mesela faul sayısı düşüktü ilk yarı. 5 faul yapmışlar. Faul bile yaptırmamışız da denilebilir o açıdan. Ama gelince de atmak gerekiyor. Orada da çok zayıf kalan Joshua King ile Valencia gibi geldi bana. Yani adam gibi bir forvetimiz olsaydı sanki bizim çoktan ilk 20-30 dakikada biz zaten maçı yoluna sokmuş olurduk gibi geliyor bana. Yani. Ama İrfan Can konusuna gelirsek bence bu oyun İrfan Can'la alakalı bir oyun hiç değil. Yani İrfan Can'ın topu alma şansı yok. İrfan Can'ın temposu bu oyuna müsait değil. Düşük tempo oynayan, pas oynayan takımlarda İrfan Can anlık bir hareket yaparak işi çözebilir. Ama bu yüksek tempoda İrfan Can'ın ne kadar işlevi olabilir. Yani en azından şu anki oynadığı mevkide. Yani İsmail'in yerinde oynarsa o da top dağıtır ama o zaman savunma da açık veririz. Evet. Genel olarak İrfan Can'a pek bir yer bulamıyorum ben.
Ya, tabii yine de kreatif orta saha baz olarak bakarsak belki de takımın değişilmez olması gereken oyunculardan biri.
Evet yani ama mesela kaç defa topla buluştu İrfan Can? Topla da buluştu.
Heh, o da doğru. Topla da evet. Yani topu alıp da ileri taşıma falan gibi ya da bir kreatif pas deneme pek onlara giremedi dediğin gibi. Yani evet ama ben yine de umutluyum. Yani bir şekilde bu Fenerbahçe'nin iyileşmesi adına bizim yani bu İrfan, Arda, Lincoln üçünden birinden mutlaka çok üst düzey katkı almamız gerekiyor. Yani birinden bile çok üst düzey bir katkı alsak takımın yaratıcılığı ve işte ilerideki oyuncuların da kalitesinin artmasıyla beraber goller gelecektir. Yani ama dediğin gibi bu Valencia King ikilisinin özellikle yani saç baş yoldurması bu 50-55 dakikada. Yani Valencia gene maçta iyi. Gene bakıyorsun
yani King'e göre çok iyi oyuncu. Ona bir
çok
şey
iyi demem. Yani. Adam baktığın zaman bütün santrafor yapması gereken işleri yapıyor. Gol atmak dışında yani golü ama atabilecek bazen iyi vuruşlar da yapıyor. Ama bilmiyorum yani olmuyor bir şekilde.
Sayılmayan golü ne zamandı? İlk yarıdaydı herhalde.
Ya o şey King'in sayılmayan golü de Valencia
yani işte.
Asist yapmıştı. Evet yani o yüzden işte ilk yarıda bir oyuncuyu ufak tefek bir fiziksel mücadele sonucunda yani bence verilmesi gereken bir
yani o golü vermemek biraz. İşte uyarmıştık eşleşmeden önce de uyarmıştık Ukrayna takımı. Avrupa yeterince taraflı davrandı bence orada. Yani
evet ne yazık ki.
Hafif bir şarj bile yok. Adam bir şekilde bir zamanlama hatası yapıyor. Hızlı gidiyor.
Ya zaten Dinamo Kiev'li oyuncu itiraz bile etmedi yani.
Aynen kalktı baktığı devam zaman etti adam.
Evet, kalktı, evet.
Peşinden koşmaya falan çalışıyor yani o da farkında. Ama onu biliyorduk yani böyle olacağını. Ona göre evet oynasaydık.
Evet. Yani işte ilk 40 dakikada baktığın zaman dediğin gibi kazanabilecek bir takım vardı. Hatta geçen ilk maça göre çok daha iyiydik. Ama işte oralarda atamayınca işte bu başında dediğimiz o golü bulamayınca tur giderek ortaya yaklaşıyor.
Aynen şimdi bunun bahanesi bu şekilde olmaz. Neden olmaz? Çünkü Fenerbahçe yani Türkiye Avrupa'da neyse ya da Türkiye en azından şu maçta Ukrayna karşısında neyse Fenerbahçe'de Türkiye içerisinde aşağı yukarı aynı muameleyi görecek bu senede. Geçen senelerde olduğu gibi. O yüzden hani bir tane golümüzü hafif şarjla vermedi falan olmaz. Bir şekilde ikinciyi, üçüncüyü atmamız gerekiyordu.
Evet.
O açıdan öyle. Peki İsmail Yüksek ilk sarı kartı bence yine sarı kart değil. Abartılı. İkinci sarı kartı da bence topun yönü gayet değişiyor. Ama 29. dakikada sarı kart almış İsmail Yüksek'in tecrübesini de biliyoruz. Yani hoca da biliyor. Oyundaki hali de şimdi ben dürüst olayım. Yani evet fazla koşuyordu. Ama ya bu kırmızı kart görür de demedim. O kadar da aklı başındadır gibi de düşündüm. Yani hoca ya İsmail çok koşuyor, derin dağlar gibi koşuyor deyip çıkarmalı mıydı sence? Sen hissettin mi atılacağını? Ben hissetmedim. Yoksa çıkarmaması bir hata değil mi? Yani çok iyi oynuyor bu gibi de bakalım. O riski alınabilecek kadar iyi miydi İsmail Yüksek?
Yani ben ilk yarıda bir mesela pozisyon dikkatimi çekmişti. Bir pozisyonda Dinamo Kiev bizi az adamla yakalamıştı ve yani İsmail Yüksek ya orada böyle bir şey yapar mı diye bir ürktüm. Ama adam böyle çok fazla dibine yanaşmadan yavaşça usul usul yanına yaklaştı ve müdahale etmeden bir şekilde topu kaptırdılar. Yani baktım ki yani orada tamam ama o zaman galiba 35-40 falandı. Yani daha sarı kartını görmesinden 5-6 dakika bilemedim 10 dakika geçmişti. Orada kendini kontrol etmeye başardı. Ama işte o 45-53 arasında bir önde baskı yine tekrar arttırma çabamız oldu. Tekrar o golü arama isteğimiz oluştu. Orada işte bir de çok iyi toplar kazandı işte bir sürü atak engelledi. Taraftarla galeyana geldi falan. Orada tabii kendini tutamadı. Ya ben ikinci sarı kartın kesin sarı kart olduğunu düşünüyorum da ilk sarı kartta katılabilirim dediğin gibi yani verilmeyebilirdi.
Topu süpürüyor ikincide. Ya
ikincide de ya direkt adama giriyor yani.
Topa değiyor mu önce? Önce topa değil mi?
Ya bilmiyorum ben.
Ya bir Roma oyuncusu olsa seneler önce ya da birkaç sene önce oynamış De Rossi falan böyle pat diye girdi. Verecek mi ikinci sarıyı?
Olabilir gerçi ama yani benim görüşüm o tip pozisyonlarda böyle kaymalar yapılıyorsa ve arka tarafta da ciddi boşluklar varsa genelde sarı kartla cezalandırılıyor pozisyonlar. Yani ben de verdim ikinci sarı kart. Ay ilk yani, sarı karta tamam
yani,
bir şey demiyorum.
Kural nedir yani bir topa giriyorsun. Önce topa girdiyse tamam değil mi?
Önce topa da değildi. Topla beraber adama da girdi gibi oldu bence.
Peki öyle olsun.
Yani benim görüşüm o. Yani o yüzden hani oyuncu hocanın çıkarması gerektiğini düşünür müsün sorusuna? Yani şunu düşünürsek olabilir. Yani İsmail Yüksek'in verdiği performansı bizim takımımıza verebilecek oyuncu var mı yok mu buna bakmak lazım önce.
Ya var.
Aslında var. Yani Crespo'yu düşünebilirdi. Yani ben hani böyle ilkleri değişiklikleri kendi kafamda bazen kurguladığımda yani ne bileyim ben İsmail Yüksek'e çıkarıp Crespo'yu alırdım. King'in yerine de muhtemelen Serdar Dursun alırdım. Yani bu iki değişikliği mutlaka yapardım. Bu şekilde düşünüyordum. Ama işte tabii orada kırmızı gelmesin tabii bazen öngöremezsin. Yani yapacak da bir şey yok. Adam da çok da iyi oynuyordu. Bence ilk 53 dakikanın en iyi oyuncusu
i̇yi
falan
oynuyordu.
Yani.
Doğru. İyi oynuyordu ama yani Crespo'da girince kötü oynamadı.
Tabii. Yani bu seviyelerde özellikle bu tip hatalar hakikaten kaldırmıyor yani. Sonuçta İsmail Yüksek'in en büyük tecrübesi. Yani bir spor toto birincilik herhalde. Yani baktığı zaman hakikaten bu seviyede performans vermesi önemli ama işte tecrübesizlik de burada etkiliyor.
Doğru. Bu noktada hocada şunu görüyorum. Daha önce de yaşını almış hocalarda gördüğümüz bu kibir sanki bana gözüken bir şey. Yani ben en iyisini bilirim. İsmail Yüksek Crespo'dan çok iyidir. Bu bence kibirli bir yaklaşım. Yani Crespo'yla zaten geçen sene seni bu elemelere zor bela sokmuş iki oyuncu. Bir maçta gittin. Yani daha ne yapsın Crespo'yla zaten? Yani ne evet. Bu kibir yani? Sen hani her şeyi ben bilirim. İsmail Kartal hiçbir şey bilmiyor. Zayşe Crespo geçen sene şansı oynadı. Yani nasıl bir kibir bu? Bu aynısı işte şeyde de vardı. Advokatta da vardı biraz mesela. Sanki ya işte bu takımdan bir halt olmaz ben. Bu kadar falan. İşte ben kontra atak oynarım bu takım topu almaz. Ya bir dene bakalım alıyor mu yani? Bir
evet doğru.
Denemeden. Yani sen Zayşe Crespo. Belki Crespo hakikaten antrenmanda hiç oynayamıyor mu artık? Bilmiyorum da yani. Yani
sahada pek öyle görmedim.
Girdikten
sonra
iyiydi.
Evet. Yani ben bir dezavantajını görmedim yani.
Zayiç de sen ayağı tertemiz adam. Yani o kibir varsa çok kötü durum. Ben sana söyleyeyim. Bir yerden sonra iletişim kopar çünkü. Yani.
Ya ama bunun olabileceğini öngörebiliyorduk Bücan ya. Çünkü eğer bizim 4-2-3-1 düzenimizden sapma olacaksa ve bu düzen devam ettirilmeyecekse bu bir risk dedik zaten ve ön elemenin de etkilenebileceğini konuştuk. Ha yine de etkilenmeyebilirdik. Yine de tur geçebilirdik. Yani geçebilecek kadar da top oynadık. Ama işte birazcık ona takılmış olduk bence. Yani mesela belki İsmail Kartal'a devam etseydik Dinamo Kiev'e geçebilirdik. Ha ileride şampiyon olur muyduk onu bilemem. Ama daha yakın olurduk bence.
Doğru.
Ama benim görüşüm yani tamamen içgüdülerle dediğim bir görüş.
Peki şimdi 10 kişi kaldık 53'te 57'de yedik. O arada oyuncu değişikliği yapılabilirdi deniyor. Sen de katılır mısın hemen bir forvet çıkarıp orta saha soksaydık mı? Yoksa yani gol yemeseydik şu da konuşulabilirdi. Ya bak hocaya bak. İki forvetle devam etti. Attı iki tane de. 10 kişi falan dinlemedi de denilebilirdi.
Ya bence orada hemen reaksiyon almak en doğrusu olurdu. Yani orada Crespo'yu Joshua King değişikliğini yaptı ya hemen golden 5-10 dakika sonra. Onu işte bir hemen gel Crespo deseydi harika olurdu zaten. Ama bu da gerçekten zor bir karar. Yani hemen 4-5 dakikada gol yiyorsun. Çok çabuk bir reaksiyon geldi. Yani orada çok da eleştiremeyiz. Zaten sonrasında doğrusunu yaptı ama geç oldu. Yine de daha sonrası için en azından bir şey oldu. Etkisi oldu Crespo'nun oyuna girmesinin.
tabii 63'te Crespo girdi, 70'te penaltı kazandık. Gerçi penaltı kazanmamızın oyununa pek bir alakası yok. Şimdi biz 3-1, 3-2 gibi bir şey oynuyoruz. Hesapta arkadan top çıkartıyoruz ama yaptığımız şey bir şekilde Valencia'ya şişirmek aslında. O da bir absürt. Ama bir şekilde şişirilen bir topu Valencia gerçekten almayı başardı. Tek başına götürdü, penaltıyı aldı. Bunu bazen yapıyor Valencia. Yani yoktan var etti aslında pozisyonu. Şimdi herkes Valencia'ya penaltı kaçırdı diye kızıyor ama yani kimse de Valencia'ya penaltıyı tepsiyle sunmadı zaten.
Evet, aynen. Valencia dediğimiz gibi oyunun bütün noktalarında bence başarılıydı ama işte ne yazık ki çok kötü bir penaltı.
Ya penaltıyı da Valencia'ya attıran suçludur bence ya. Yani bu kadar.
Ya, kim atar, ben bakıyorum hakikaten bulamıyorum ya. Valencia dışında yok.
Rossi'ye attı.
Rossi'nin son vuruşları da biliyoruz. O yüzden
Ferdi'ye attı.
Valencia. Ya, Ferdi en mantıklısı. Ben de onu düşündüm yani. İkinci adam Ferdi olur yani. Hakikaten onun dışında da kullanabilecek yetenekte bir oyuncu yok.
Valencia'nın atamadığını biliyoruz çünkü.
Ben atabildiğini de gördük. Atamadığını da gördük.
İnan ki bak, atamayacağını biliyordum ya. Dedim eyvah dedim ya. Yani zaten yorgun. Daha bir önceki pozisyondan yorgun yani bu adam.
Bu bir şey olmuş değil mi? Bir maçta atmıştı, bir de kaçırmıştı aynı şeyden. Avrupa Ligi maçıydı değil mi?
Olabilir.
Antwerp'e karşıydı galiba.
Olabilir.
Geçen sene. Bir kaçırdı, sonra tekrar verdiler, o zaman attı.
Zaten nabızı olmuş bilmem kaç. Topun başına geldi. Boğuşa boğuşa. Yani olmayacağı bence belliydi yine. Yani. Ondan sonra Emre Mor Buruma değişikliği enteresandı. Yine Emre Mor bir şekilde bir nefes nefese kalma durumu olmuş. Yani o da kaç dakikada? Emre Mor 46'da giriyor. 77'de çıkıyor. O da mesela enteresandı. Ben acaba Emre Mor'a sinirlendi mi, bir şey yapamıyor diye şey yaptım ama bayağı bir iki takip edemediği için kendi isteyerek çıkmış. O da enteresan. Yani
bayağı enteresan. Evet. Yani kendisi dediyse özellikle o bayağı enteresan.
Şimdi bir sarı kart da görmüştü. Acaba ikinciyi de görmesin. O zaman ders mi aldı acaba?
Yok yok. Emre Mor'un pek görebileceği bir sarı kart yok da.
Hayır yani bir şey yapar. Bir zamanlama hatası yapar. İkinci sarıdan hop bakayım.
Yani olabilir tabii de. Yani baktığın zaman Emre Mor
onun yerine giren Buruma. Zor. Buruma olmaz abi bak. Buruma'yı hemen yollasınlar. Onu söyleyeyim. Hiç yani. Buruma olacak gibi değil ya. Yani ne hız almış ne bir şey. Bitmiş ya, pörsümüş yani adam. Bir şey yok yani.
Ya yine yani de ben yani bir en azından bir umut, ondan bir şeyler bekledim. Çünkü artık şey oldu ya, uzatma dakikaları beraber yani topu ileriye taşıması gereken oyuncuların vakti geldi. Yani çünkü başka bir şekilde topu ileri taşıyamıyorduk. Yani ona bir şekilde umut bağlamış olabilir. Benim düşüncem o.
Hı hı.
Ama dediğin gibi yani bu transfer yani hem King hem Buruma hem Emre Mor, yani zaten bahsetmiştik bu transferlerin birçoğu sanki açıkta kalacak gibi. Yani böyle kendine forma şansı bulmakta zorlanacak veya çok rotasyon oyuncusu olacak. Son 30 dakika, son 15 dakika oyuncular olacak gibi gözüküyor.
Yani açık alan bulsa da Buruma bence olacak gibi değil.
Evet olabilir ya, onu bir şey diyemem.
Lincoln biraz daha topçu gibi. Ne dersin? Biraz daha tekniği falan var.
Ya Lincoln çok da böyle göstermedi kendini. Şimdi duran toptan bir asist yaptı. Bunu çok zaten bahsettik. Bize duran toptan birçok asist, gol katkısı verebilecek bir oyuncuya benziyor. Ama yani ben sanki ilk 11'de düşünüyor diye düşünüyordum. Yani daha hazırlık maçlarında falan da çok ön plana çıktı Lincoln. Ama bu iki maçta da yedek kulübesinde oturması bana enteresan geldi. Hani onunla ilgili plan nedir hocanın? Bakacağız artık ilerleyen zamanlarda.
Evet, doğru. Genel olarak ama 90 dakika için Fenerbahçe aslında özellikle maçın başında dediğin gibi eksik kalana kadar lig için net bir şekilde umut verdi. Çünkü ligde oynayacağımız takımlar da aşağı yukarı Dinamo Kiev gibi oynayacak ve Fenerbahçe aslında içeri topu atabilecek bir adamı olduğu takdirde oyun olarak paldır küldür gelen, baskın oynayan bir oyun çizdi denilebilir. O açıdan olumlu gibi geliyor bana.
Evet, katılın.
Peki uzatma dakikalarında artık işi penaltıya götürmek daha mantıklı bir hedef olur muydu acaba? Tabii William Arao'nun bir sakatlığı oldu 95'te. O yüzden bir tane daha hamle şansımız pek kalmadı. Ama yine de bir şekilde takımı biraz daha formasyon olarak da geriye çekip iki forvetten vazgeçip bir şeyler yapılabilir miydi? Çünkü uzatma dakikalarında Ertem Şener'in de bahsettiği konu Rossi'nin pek fazla sağ beki takip etmemesi, ki sağ bek Fenerbahçe'den de bildiğimiz bir oyuncu Karabeyev. Sağ bek neredeyse oraya demir attı. Ertem Şener söylüyor, herkes görüyor aşağı yukarı. Ama Rossi takip etmiyor, Ferdi yalnız. Ferdi'nin yediği bir çalım. Daha doğrusu pardon, Ferdi'nin yediği çalım ilk yarıdaydı. İlk yarıdaki golde, ilk goldeki çalımdı o. Ama ikinci de bir markaj hatası falan filan. Şimdi orada tabii bir kısım insan Ferdi'yi direkt eleştiriyor iki golde de hatası olduğu için. Bir kısım William Arao için video yapmış takip etmediği için. İlk golde yine. Biraz bireysel hatalar da var der misin? Yoksa yani evet, sol bek bir çalım yiyebilir. Ondan sonrasında da ama bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ya da hocanın Rossi'yi en azından onu noktaya kanalize etmesi gerekiyordu da der misin? Yani hocanın yapabileceği bir şey var mıydı? Ben bunu merak ediyorum oyunculardan çok.
Yok, bence hocanın yapabileceği yani bir şey yoktu gollerden. Yani sonuçta baktığın zaman dediğin gibi birinci golde Ferdi ve Arao'nun bireysel hataları var. Ya Arao'nun bence hatası daha büyük. Yani o da belki arka taraftaki oyuncunun gelebileceğini düşünerek ayarlayamadı uzun. Yani öndekine mi gideyim, arkadakine mi gideyim diye düşünürken. Ama onun yani sonuçta öndekine topun ilk etapta geleceğini görmesi lazım. Ona direkt bassa arka tarafa vermeye çalışacak. Verebilecek mi, veremeyecek mi onu görecektik. Yani Ferdi'nin konusundaysa yani golü yediği çalım da galiba çok enteresan, çok iyi bir oyuncu değildi çalım yediği oyuncu. Ben ona biraz takılmıştım. Yani böyle ne bileyim Tiskankov olsa, Verbiç olsa falan ondan çalım yese okey derim. Ama ben çok yetenekli bir oyuncu çalınamamıştı diye hatırlıyorum. Şimdi yanlış da söylemiş olmayayım ama yani yiyebilir çalım. Her bek oyuncusu çalım yiyebiliyor. Olabilir. İkinci golde ama ben Ferdi'ye yazarım. Yani orada çok ciddi bir markaj hatası var. Yani arkada bir deko var. Ve o oyuncu artık tutması lazım. Yani orada hatası var. Yani
işte biraz... Sağ bek değil mi bu Karabey'e? Sağ açık mı sağ bek mi?
Sağ bek sanki. Bek de olabilir.
Sağ bekse Karabey'e neden Ferdi tutsun?
Ya ama bir tek o vardı sonuçta. Sağ açık da girmedi ceza sahası. Ya da sağ açık o bilmiyorum.
Rossi gelmiyor. Karabey'e sağ
bek. Böyle çok adamla gelmediler ya. Yani böyle Rossi'nin de girmesi gereken falan bir durum olduğunu zannetmiyorum ceza sahasına. Ya yani orada ya. Bence... Yani girmese de olur.
Ya Fenerbahçe'nin yapması gereken, içerideyiz abi. Bunların hücum gücü yok. Alan vermeyelim. Altay kurtarıyorsa kurtarsın bizi. Noktasına gelmeliydi iş. Ki karşı takım kalitesi daha iyiydi bence Altay'dan.
Tabii ki.
Yani hani onu da düşündüm maç sırasında. Ya penaltılara kalsa bu Altay'la adam canavar gibi yani.
Evet, çok iyi kurtarışlar yaptı. Hakikaten zaten Ukrayna hani, bir takım kalitesi.
Ama ya bir noktada da yazı Turay'a bırak. Onların da vuruş kalitesi düşük olabilir. Gerçi bizimkilerde de iş yok ama yazı Turay'a bırakmış gibi bir şey olacaktı penaltılara kalsaydım.
Zaten penaltıya bırakabilseydik başarılı olurdu bu maç için. Yani 10
kişiyle başarılı olurdu da iki forvetle penaltıya bırakamazsın ya. Ya sen kapan yani bildiğin. Kaç dakika? Kaçta yemişiz golü?
115'te falan mı yedik?
114'te yemişiz. Yani evet. Kalmış 6 dakika ya. Kapan be. Ya ne olacak yani?
Ama bir de kapanamıyorlar yani. Hani hakikaten bir savunma yapmaya çalıştık. Diğerinde 3-5 dakikada hemen yedik. Yani uzatma dakikada da pozisyonlar verdik yani. Biraz şansa da yemedik yani. Direkten dönen toplar falan filan bir sürü de pozisyonda var mı?
Atabilecek adamları yok şansı. Bir tanesine kalenin içine girdiler. Bir tanesine boş kaldı. Yani öyle iki çalım atacak da bilmem ne yapıyor. Öyle bir şey yok ki adamlarda. Adamlar dümdüz geliyorlar, ortalıyorlar.
Belli bir organizasyon yapıyorlar yine, geliyorlar.
Yapıyorlar ama hani ekstra evet. Bir şey yapmayacak. Soldan yok, geldi, ekstra bir şey yok. Sağda boş kalan adam vurdu. Şimdi bunu bunu yaptırıyorsan zaten geçmiş olsun. Aynı şekilde sağda çalım attı. Çalım, bir çalım daha atarsak kaybederim, eyvallah. Bir tane daha çalım yiyeceksek kaybederim. Ama burada ya boş adam bıraktı. Ya bırakma abi 6 dakika kala bir zahmet. Yani
doğru.
Ne gol mü atacağız? Yani gol atmamız gerekmiyor ki. Penaltılara kalsın işte.
Tamam. Zaten bir süre sonra Bruma'yla Serdar Dursun galiba ileride bıraktı. Hani golü onlarla atabilir miyiz diye. Diğerlerin hepsini aslında geri çekti. Ama işte yani savunma disiplinini kaybettiler bir yerden.
Yani. Evet, böyle bir durum. Peki Putin tezahüratları hakkında bir düşüncen var mı? Adam da biraz gol attıktan sonra sanki uzattı gibi golü atan oyuncu.
Ne hem dersin? Golü atan oyuncudan bir tarih olmuş. Hem de bu Beşiktaş'ın eskalesi, Boyko da birazcık kartal işareti falan filan yapmış da yani bunlar
bu golü atan, yani. Golü atan oyuncu da mı kartal işareti yaptı? Ben mi yanlış anladım?
O yok ya. Gitti deplasman tribününe oraya doğru bir sevinç gösterileri yaptı.
Hayır, sonra böyle bir hayvanımsı bir şeyler yaptı.
Yani sevinme hareketleri falan bir şeyler yaptı ya. Ben zannetmiyorum.
Gitti. Yani benim ülkem işgal altında olsa ben bu kadar sevinmezdim öncelikle. Bunu söyleyeyim yani.
Doğru. O da bir
nokta. Yani bu kadar nokta, evet. Maymun gibi sevinmenin lüzumu var mı bilmiyorum. Onun dışında...
Tezahüratlar yazık yani. Hakikaten yapılmaması gerekiyor.
Yani ama yani şimdi Fenerbahçe tribünü Shakhtar Donetsk'te maç yapmış. Fenerbahçe takımı. Parayı Ukrayna'ya yollamış. Onun dışında Fenerbahçe'nin tuturumu her zaman belli.
Yani... Ha yok, onda bir şeysek de şüphe yok. Yani 3-5 taraftan orada işte Galeani ile beraber sürü psikolojisi devreye giriyor. Yani orada tamamen...
Evet, tamam, yani buradan derin bu analizler yapıyorlar işte, yok orada.
Yok yok.
Fenerbahçe şöyledir, böyledir. Ya ulan adam çok basit düşünür tribün. Yani en sevmediği adam evet. Kim bunların? Putin şu an. Tamam, Putin'i bağıralım. Bu kadar yani.
Kesin öyle oldu. Evet.
Nedir yani? Öküzce mi? Bence öküzce. Ama yani abartmaya gerek yok. Fenerbahçe özür dilesin. Yok şöyle mi? Ya hadi canım oğlum. Yani. Yani. Herkes
bir kulüpte gerekli açıklamayı yaptı zaten.
Her şeyi geçiyorum. Dinamo Kiev'in savaştan önce yani. Yani yıllar önceki Fenerbahçe maçında açtığı bir pankart var. Açsın baksın dinleyenler. Dinamo Kiev'in Fenerbahçe veya Türkiye aleyhinde açtığı pankartlara. Hani biz bilmiyorum.
Yani, doğru. Yani
çünkü maçta pankart getirmek başka. Maçta pankart getirdiğin zaman planlamış oluyorsun.
Evet, doğru.
Anlık tepki başka. Aynı şekilde Fenerbahçe tribünlerinin Putin'e direkt olarak bestesi de var. Hani öyle de bir durum var.
Ya hiç buraya çekmesinler. Yani alakası yok.
Fenerbahçe'yi yemeye kalkmasınlar. O lokma her zaman boğazlarda kalır. Onun dışında en kötü 3'ü seçelim tabii turu kaybettiğimiz için. Ben 1'e Jorge Jesus derim. En kötü performansı.
Yani ben 1'e Ferdi diyorum.
Ferdi.
Başta da iyi değildi. Yani hücum olarak da katkı veremedi. Savunma da kötüydü. En kötü 1 Ferdi bence.
Sonra 2.
2 Joshua King.
King zaten neden sağda? Onu bir hocaya sormak lazım.
Evet, ona sormak lazım. 2 kim diyorsun? 3 de sen 2 kim diyorsun?
Ben 2'ye Ferdi dedim.
2 Ferdi.
3'e de ben de King derdim. Sen de hoca da.
3'e hoca diyeyim, tamam. Ben yaptım. Yani ilk 11 hatalı buldum. Yani değişikliklerde
Altay da denilebilir bu arada. Bunu da söyleyeyim.
Ya bilmiyorum ya.
Çok ya o golü yeme abi. Trabzon'da da aynısını yiyorsun. Yeme abi onu.
Hangi gol diyorsun? Şey mi? İkinci gol mü?
Ya. İkinci gol.
Evet. Evet yani kurtarabilirdim. Ona bir şey demedim.
Evet.
Emre Mor da kötüydü ama.
Emre Mor. Bir hareketlendirdi maçı. O kadar yani Emre Mor yüzünden kaybettik. Bizde bir şey yok yani şimdi o kadar da.
O yüzden hiç kalkımız gitti ya. Öyle düşün.
Doğru. Orada, evet.
Her şey etkiledi.
Hoca da bilecek onu abi Emre Mor'un kondisyonu.
Crespo'nun kondisyonu. Hocaya çıkıyor diyorsun.
Hayır, Crespo'nun kondisyonunu bu kadar iyi biliyorsa hoca. Emre Mor'un kondisyonunu da bilsin bir zahmet.
Doğru.
Peki Avrupa Ligi'nde şimdi Slavaçko diye bir takımla eşleştik. Michail Kalek oynuyor. Daha önceden Fenerbahçe... Ha, bu enteresan bir bilgi. Slavaçko maçında sahada Fenerbahçe ile şampiyonluk görmüş tek isim Mihail Kadriç olacak.
Evet.
Ve bayağı 150 güne yakın bir süredir galiba Mihail Kadriç'in golü yok. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki Mihail Kadriç'in golü Fenerbahçe'ye var. O yüzden 1-0 geride başlayacağız. İlk maç nerede? İlk
Burada.
Maç Kadıköy'de. O da hoş değil. Peki Çek Ligi dördüncüsü ve kupa şampiyonuymuş. 4-2-3-1 oynuyor. 4-2-3-1 acaba 4-1-3-2'ye ters gelen bir formasyon mudur? Eğer ters geliyorsa zaten vazgeçelim. Çünkü bütün Türkiye 4-2-3-1 oynuyor. Herhalde ters gelmemesi gerekiyor bize.
Vallahi şimdi hangi o tip oyuncular kullanıyor falan bilmiyorum ama.
Katlet sol bek mi mesela acaba?
Katlet stoper oynuyor. Yok stoper oynuyor. Onu gördüm.
Fikir verir demek ki ofansif oynuyorlar.
Olabilir. Ama kardeş de sol bek oynasaydı gol atma ihtimali daha yüksekti. Ben doğru, daha bir korkardım yani.
Ben sana burada kayda geçsin. Arka direkte seken topa vuruyor ve gol oluyor. Ben kafamda canlanan bir gol bu. Sol ayağıyla yapıştırıyor arka direkte.
Evet, enteresan yani. Rakip antrenörleri de senin dediğin gibi Fenerbahçe'nin bu turu geçemeyeceğine inanıyor. Öyle bir açıklama falan yaptı. Fenerbahçe'nin atmosferinden korkmuyoruz falan. Vallahi enteresan açıklamalar.
Ona da değinelim hafiften. Fenerbahçe'nin korkulacak bir atmosferi gerçekten kalmamış. Sen maçı
hakikaten evet.
Ama maça evet. Gitmemiş olanlar daha iyi görüyor ki. Yani öbür ya abi bırakın artık sen tribün birbün ya. Bir zahmet. Yani herkes aynı şeyi varsın ya. Bu kadar bir maçın başında bir gol yersek, bir hareket yaparsın bir o kadar. Yani bütün maçı satıyorsun sonra adama Putin Mutin. Yani
biraz şey oluyor hakikaten. Yani taraftarın bir yerden böyle negatif enerjiyle beslenip ona dönük bir hani bir evet. Anda alevlenmesi oluyor ama yani, maçın içerisindeki aksiyonlara göre bir hareketlenme veya bir reaksiyon çok oluşmuyor. Yani takım kötü giderken hadi bir itelim takımı ya çok uyuz oynuyoruz hadi biraz bastırın gibi bir şey olmuyor. Ya da ne bileyim rakip iyi oynarken onları yuflayıp bizim takımı gaza getirmek olmuyor. Bizim de taraftarın etkisi az oluyor. Yani tamam tribünleri dolduruyoruz kombinleri sattık falan ama yani bu yani taraftarın da psikolojisi de bozuldu. Onu da anlıyoruz. Yani üst üste kötü sonuçlar. Yani bu maçta olabilecek her türlü olumsuz şey de oldu. Ama yani bir yerde takımı da ayağa kaldırmak taraftarın görevi sonuçta.
Ya, görevi işte o konu hep var. Tabii Amerikanizasyon konusu da var. Hani sonuçta gelen insan eğlenmek isteyebilir. Ama madem gelen insan bağırıyor o zaman aynı şeyi bağırın da bir anlamı olsun. Hani bağırmayana benim lafım yok pek.
Yok benim de yok. Yani ben ama genel olarak böyle zaten bu maçın heyecanına kapılınca yani bağırmayan insan da bağırıyor abi. Benim evet. İçin böyledir yani.
Avrupa Ligi'ndeki özellik Avrupa Ligi derbiler.
Ya bir de Dinamo Kiev'le oynuyorsun. Hani sonuçta Avrupa maçı oynuyorsun. Hani demiyorum ki ben Ümraniye Spor maçında çığlık çığlığa bağırın. Herkes coşsun, moşsun. Onu da demiyoruz ki yani. İhtiyacımız olan maçlarda ama işte bazı ne bileyim tribünlerin devreye girmesi takımın genelde lehine olur yani.
Şey var yani aslında zaten. Hani ölü toprağı da yok aslında. Gerçekten insanlar bağırıyor ama enerji boşa gidiyor gibi. Toksik bir enerji var. Hmm. Yani ya dediğin gibi kötü bir şeyden beslenip ona buna tepki verme. Yani şey gibi ya giden insanlar sanki ya ulan şu karşıdaki Kiev'li bir şey yapsın da biz ona küfredelim diye gidiyor. Ya Fenerbahçe'yi desteklemekten çok o yüzden işte derbilerde daha çok bağırılıyor falan ama normalde Fenerbahçe'nin o görkemi için gidilmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'yi ya benim için mesela maça gittiğimde bir Fenerbahçe amblemi kocaman göreyim işte bir oyuncular ısınmaya çıksın. Fenerbahçe marşı söyleyelim falan böyle bir şey benim için maça gittim. Ama İnsanlar nedense işte birini yuhlamaya daha birine ters gitmeye daha bir ilgili şu an. Bu da biraz aslında artık Türkiye'nin sosyolojisiyle ilgili bir konu. Sadece Fenerbahçe tribünleriyle de alakalı değil ama birkaç tane öneri gördüm. Benim burada verdiğim öneriye de benzer. Şey izlediysen kongrede birisi şey dedi mesela tribün liderleri arasında bir tane telsiz gibi bir şey olsun dedi. Ali Koç dedi biz onu denedik. Ama olmadı. Neden olmadığını söylemedi. Ama benim direkt fikrim şeydi zaten. Yani kocaman tabela var. Yansıtın oraya. Ne söylenecekse herkes söylesin. Ha, orada bile şey olur. Yanlış girerler yani marşı. Bir tanesi önce girer, bir tanesi sonra girer.
Evet, olabilir.
Ama yani basit şeyler mesela ıslık. Islık deyince ıslık. İşte evet. Fener gol gol gol. Yeter yani. Fener gol gol golle biz iki kupa geliyor falan, hani hatırlar mısın? Fener gol gol gol iki kupa geliyor. Fener gol gol gol şampiyonluk geliyor. Bununla
evet,
bir
evet.
Sezon geçerdi ve şampiyon olurduk yani biz. Aşağı
doğru doğru. Arsenal sezonunda bu tip şeyler vardı ya işte. Değil mi?
Ersun Yanal'a, Aykut Kocaman işte iki kupa geliyor. Üç kupa geliyordu hatta. Bir ara Pierre Webber, Musa Sow, işte orta saha Salih Uçan falan.
Ha, Amsterdam'a falan. Aynen. Evet.
Yani o dönem çok fazla da maaş olmasına gerek yok zaten. Birkaç tane maaşla götürüldü sezon yani.
Evet, evet.
Ama neden böyle bilmiyorum ben de tam. Çok da tribüncü olmadığım için şu an. Bilmiyorum. Ama Avrupa kadrosu güncellendi. Şimdi buna bir değinelim. Çünkü 22 tane yabancı var. 22 tane yabancılardan Tisserand ve Pelkas Avrupa kadrosu dışında kalmış. Tabii Avrupa kadrosunda yabancı sınırı yok ama sonuçta birkaç yabancı da, hatta çoğu. Kaç tane yabancı? 10 tane mi tutabiliyoruz şu an?
14. 14 değil mi?
14 yabancıysa 8 tane yabancı eğlenecek. Bunlardan ikisi gözüken o ki Tisserand ve Pelkas. Çünkü Avrupa kadrosuna yazılmadılar.
Evet, Pelkas konusunda Usti ile herhalde bir gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Yani herhalde 3-4 milyon euroya gidecek gibi gözüküyor. Serhat da zaten bir önceki kadroda da yazılmamıştı. Hani bu stoper ihtiyacı doğduğu için Serdar Aziz'den dolayı değildi gerçi, pardon. Ama yani yedek stoper olmadığı için yazılmıştı. Şimdi yeni gelen stoperleri yazdırdığımız için herhalde Serhat'ı da göndermek istiyorlar. Ona ilgili de herhalde transfer görüşmeleri olacaktır bence.
Evet yani Tisserand, gelen stoperler Tisserand'dan iyi mi kötü mü, bu tartışmaya açık bir konu benim adıma. Ama
bence de.
Hocanın yine o dediğim kibir meselesi bence Tisserand'ı da. Ha, yani dörtlüde süper mi oynuyor? Hayır ama gördük işte, oynadı en son maçta.
Evet, ilk maçta daha iyiydi, bu maçta da gayet sırıtmadan oynadı yani.
Evet, maçtan.
Yani, yine Serdar Aziz yok, İrfan yok, Joao Pedro sakatlıktır. Joao Pedro da geçen sene İtalya'da en çok dakikalan oyuncuymuş.
Peki, Joao
adam
Pedro
sakat geldi. Nasıl bir şeyse.
Taşınırken mi sakatlanmış?
Anlamadım ki abi yani. Adamın sakatlığı yok. Milletin Seferovic'i alıyor, sakat oyuncu alıyorlar. Adam 2 gol 2 asist yapıyor. Bizimki bir anda antrenmanda mı sakatlanıyor, ne yapıyor?
Antrenmana bile çıkmamış.
Enteresan.
Taşınırken sakatlandı herhalde. Vallahi antrenmana çıkmamış çünkü. Yani ama herhalde iyi oyuncu. Sakat olmasa.
Yani inşallah bakalım. Sakatlık ne kadar sürecek? Nasıl dönecek? Artık oralara geldi konu.
Burada bir de Altay'ı unutmuşuz. Altay da sakat.
Altay kadrodan çıkarılmadı ama ya. Ama ha, oynamama maçı ihtimali var.
Tabii 2 ay falan sakat.
2 yani ay mı?
Hı. Ben öyle biliyorum.
Yani benim bildiğim ilk, yani bu maçta riske edilmeyecek falan diyorlardı.
Bu tur giderse ne oluyor peki?
Konferans ligine. Aşağıya doğru gidiyoruz.
Direkt mi gidiyoruz peki ona bak?
Bilmiyorum onu.
Onun için de bir maç oynamamak.
Onun bir tablosu mi vardı? Ben evde bulunduruyordum da. Sanki konferans ligine artık direkt gidiyoruz diyor artık. Hmm. Ayıptır yani. Bir daha konferans ligi playoff'una yenilip hiçbir şeye katılamamak da ayrı bir şey olur yani.
Oraya gidiyor iş çünkü. Altaysız. Bir kaleci yumurtladı. Kaleci arka direkt de vurdu. Sonra çevir çevirebilirsin.
Doğru.
Peki yeni transferler Luan Perez, Gustavo Henrique ve Alioski. Luan Perez galiba 10 numara gibi bir şey.
Yok yok. Sol stoper.
Ha öyle mi?
Evet, evet.
Hala hücumcu yok mu?
Alışırsın sen. Bir 10 numara daha getirelim.
Luan Perez oynamaz mı 10 numara?
Luan Perez yani sol bek oynayabiliyor. Sol stoper oynayabiliyor.
Solu iyiyse oynasın.
Sol içse de oynatırlar belki tekniği yeterse. 10 numara biraz ağır olur.
Değil mi?
Evet, o da stoper.
Üçlüye mi dönüyoruz?
Hadi. Yani benim anladığım Atilla Salah sanki yol gözüküyor. Yani benim görüşüm o.
Peki evet, sol bek oynamaz mı Cem? Alioski geldi, o da orada.
Evet.
Demek ki evet, Salah'ı da satıp.
Yani çünkü Bulgar Perez'e 5,5 milyon gibi bir bonservis bedeli ödediler.
Şey yapalım ya, bütün oyuncuları satalım biz. Parayı da yiyelim Ali Koç'ta.
Ben, zaten şu an
öyle yapmak lazım. Yani satınca çünkü başarılı oluyorsak. Yani, ya böyle bir saçmalık olma. Hadi Kim Min-jae gitmek istedi, anladık. Salah'ı gitmek istiyorsa onu da açıklasınlar. O zaman ben yanlış konuşmuş olacağım çünkü ama. Ya Salah'ı satalım, onun para gelsin. Onu da satalım para. Sen gittin Şampiyonlar Ligi'nden elendin şu an zaten. Başa baş şu an zaten.
Evet.
Kim Min-jae'den gelen para gitti yani Şampiyonlar Ligi'nde. Ne anlamı var ki?
Ya Kim Min-jae'de serbest kalma bedeli olduğu için yapabildiğim bir şey yok.
Da. Evet, Salah'ı da benim bildiğim istemiş.
Kadar yok.
Ona diyecek bir şeyim yok. Evet. Kendi gitmek istemiş. Ama
yani şöyle bakıyorlar duruma. Biz Salah'ı benzer tipte bir stoper. Zaten bozuldu abi Kim. Salah'ı Kim Min-jae bozuldu. Zaten yeniden başlıyoruz. Yani Salah'ı da 15-20 civarı bir teklif gelirse muhtemelen yol verecekler.
Yani gitmek istiyorsa eyvallah ama gitmek istemiyorsa bence hiç gerek yok.
Yani gitmek istiyor olabilir. Yani Almanya'dan da İngiltere'den de falan talepleri var. Yani gitmek istiyor olabilir. Yani biz de yani Luan Perez benim gördüğüm kadarıyla ayağı iyi bir oyuncu. Yani böyle Salah'dan iyi olmasa da ayağı. Yani savunmacılığı bence Salah'dan iyi de olabilir.
Edu gibi.
Yani sürati yani Salah tarzında bir oyuncu diye gördüm ben. Yani böyle onun yerine alınmış ikamesi gibi. O yüzden o transfer elimizde büyük ihtimalle patlamaz. İyi bir stoper gibi gözüküyor.
Genç mi?
Efendim?
Yaşı kaç Luan Perez'in?
28 galiba. Ya ama para etmeyecek oyuncular alıyoruz. Yani bu Gustavo Henrique'i zaten kiraladık, aldık. Alioski'yi kiraladık. Yani bu transfer döneminde bizim geçen senelerde yaptığımız işte o düşük parayı alıp yükseğe satabilecek oyunculardan daha çok böyle 29-30 yaşında pek bir sonraki transferi yapamayacak oyuncuya yöneldik. Gerçi diğer takımlarda da bunlar var. Galatasaray'da benzer işler yapıyor mesela ama tabii bizim gene de elimizde birçok değer var hala. Bu kadar oyuncu göndermemize rağmen, gönderecek olmamıza rağmen ya da bilmiyorum. Baktığı zaman Gustavo Henrique ilk stoper mi olur, yedek stoper olarak mı aldılar? Bir fikrim yok. Alioski konusunda da yani Ferdi ile beraber forma yarışına girecekler herhalde.
Ya Alioski Ferdi'yi keser ama Ferdi
kestirecek gibi gözüküyor.
Keser.
Ya inşallah kesmezler. Ben hala sol bek olması gerektiği düşüncesindeyim.
Ben de öyle düşünüyorum da yani artık maalesef iş kontrolü.
Ama işte haklı çıktı yani bu konuda. Yani baktığın zaman sol bek transferi bile niye istediğini anlamış olduk yani ama ya bilmiyorum. Işte
Ferdi de Rossi'yi kesebilir.
Ferdi evet Rossi kesebilir.
Kendi kesebilir. Keser
bilmiyorum. Yani. Çok oyuncu var yani. Nasıl bir düzen kurulacak göreceğiz. Evet.
Şimdi 22 yabancı demişiz. Şimdi mesela Novak kalır. Yani talibi olmadığı için kalır.
Evet.
Crespo. Talibi varsa bence satar hoca. Zayç. Talibi varsa satar hoca. Yanlış yapar ikisini. İkisini de kiralayalım. Çünkü bu adamın seneye olacağı belli değil ya. Ne gerek var?
Zayç'ın kontratı bitiyor benim bildiğim kadarıyla da. Crespo'nun vardır.
O zaman buluyorsak satalım. Ne yapalım? Yani güzelim 8 numara. Seneye gelse biri 4-2-3-1 oynasa Zayç oynaması gerekir.
Evet.
Yazık olur yani. Buruma. Bence satalım.
Ne zaten?
Bence o Lincoln. Talibi varsa satalım.
Geri gelsin.
Belkas. Bence kalsın. Ne gerek? Hocayı bence bonservisle beraber paket. Oyunu yani beğendim ben.
Satılır.
Oyunu beğendim de oyuncu seçimleriyle ilgili sorunum var benim. Yani Pelkas
tabii.
Pelkas Rossi oynardı abi burada İrfan yerine. İrfan'ı sat çok istiyorsan yani. Madem hadi bu böyle oynayacağız. İrfan oynamaz yani bu kadroda. Nasıl İrfan oynuyor? Neyse King. Evet. Talibi varsa satalım. Valencia. Satacaklar bence Valencia'yı da.
Şaka Valencia yani. Kalacak bence.
Hayır 22'den nasıl indireceğiz peki? Bak 22'den indirelim bir. 22 oluyor mu gerçekten? Sen saymışsın.
Bak
ama.
Ben indireyim. Sen şey yap. Samat'ta.
Samat'ta
yok. Neyer. Yok tabii onları hepsi saydık. Herkes. Colker, Walker, Lemos.
Samat'ta Neyer, Colker.
Lemos 4.
4.
Değil mi? Pelkas 5.
5.
Tisserand 6.
6.
Berisha 7.
Güzel. Zaten 8 lazım.
8 mi lazım?
Yani
Zayt veya Crespo 8.
Doğru. Pelka saymıştık değil mi?
Ama bir de Santrafor'un geleceğini düşünürsek bir zaman, tane daha çıkar.
Zayt'la Crespo'yu komple yollayıp orta sahaya Muhammed Gümüşkaya'ya emanet edecekler.
Şaka. Arada vardır ya başka. Yok mu başka?
Lincoln oynar ya 8.
Sen bir saysana tekrar. Saydın mı?
Yok yok. Sen doğru. Doğru oldu ya tamam.
Ama işte birini daha çıkarmak lazım. Zayt'la Crespo ikisi beraber gitmez bence. Biri kalır ya. Yani.
Yollar hoca biliyor futbolu. Joshua King'e oynatır orta saha.
İkisini gönderir ve Mert Hakan yanlış İsmail Yüksek rotasyon yapabilir.
Doğru. Oynar. Tabii. Çünkü başka... Lincoln'u aldık ya Maradona gibi bir şey.
Yani stoperlerden hepsini zaten gönderttim.
Yok mu ya Brezilya'da?
Salah'ı var. Salah'ı.
Ha, doğru.
Salah'ı da gidecek diye düşünürsek tamam. Doğru. O zaman oluyor.
Brezilya'da Flegon... Flamengo forması giyen herkesi alıyoruz galiba.
Valla evet.
Taraftar yani maraftar. Ayırt
etmiyor. Acayip oldu. Kaç Brezilyalı oldu acaba?
Ya Brezilya alıyoruz da Brezilyalı var, Brezilyalı var şimdi. Yani evet. Alex de Souza gelmedi yani. Ben bir Alex de Souza görmedim Lincoln'da.
Biz stoper bölgesinde Brezilyalı alıyoruz.
Daha çok Edu Dresdena. Edu geliyor, Luciano geliyor. Luciano gelse iyi. O, neydi o çocuk? Nachi mi, Nochi mi?
Nino.
Nino. Gelse iyi.
Evet, evet. Onu da belki alırlar işte.
Nino gelirse eyvallah. Bir şey diyemem.
O zaman Luan Perez, Nino ikilisi yapabilirler ama evet. Kapatmış da olabilirler yani.
Evet.
Bir şey var. Bir sürü stoper oldu.
Son konu olarak başka yeni isimler gelir mi demişiz. Yani herhalde sol bek alındı. Stoper neydi? Ali Koç'un divan kurulunda ya da kongre demişti. Neyse. Orada bir söyledi. Bir sol bek, bir stoper, bir forvet demişti. Sol bek.
Kaleci demişti. Kaleci demedi mi?
Kaleci. Bir sol bek, bir kaleci, bir forvet demişti o zaman.
Yani stoper demedi herhalde. Stoper evet. Aldığını
o zaman Alioski geldi. Kaleci bir tane yedek Türkiye'den alırlar. Çok önemli değil bence ismi. Yani. Evet. Hani, yani Turul Taşkıran olursa iyi bence. İyi fenler.
Gökhan Hakkan'ı falan konuşuyorlar değil mi?
Gökhan Hakkan çok veresi. Para alıyormuş. Maaşı çok yüksekmiş benim duyduğum.
Rize'den mi?
Aynen. Altay'dan çok para kazanıyormuş Gökhan Hakkı.
Hadi bakalım.
Yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum. Valla.
Allah.
Yani Altay çok kazanmıyor çünkü.
Valla.
Sonra forvet. Forvet'e de bir tane oyuncu çekmek gerekiyor.
Mümkünse. İşte artık bu kadar yani sanayide satılırsa eğer.
Ya Santrafor indirmeyecekse ki öyle gözüküyor.
Hayır olur yani evet.
Santrafor gelmeyecek gibi. Bir tane daha komple forvetimsi gelecek. Yani teoride benim kafama yatıyor komple forvet. Böyle hareketli bir hücum için. Ama hareketli bir hücum istiyorsan İrfan'ı oynatma o zaman. Bazı şeylerde kafama yatmıyor.
Evet. İrfancan bakalım ya. Ben o kadar ümitsiz.
Yani İrfan böyle... için sen bu hareketli forvet işini bozuyorsan ya da hareket ya o şey geçişken hücum işini bozuyorsan bir zahmet Sörlot'un da geçişkenliğine katlanıver. Sörlot'u al. O da o kadar geçişken.
Ya alamıyoruz onu ya. Leipzig göndermiyor bir şekilde. Olmuyor. Yani yoksa 40 kere alırlardı bence. Ya da işte fiyat çekiyor. Onlar için biraz da. Biz oraya çıkmak istemiyoruz bu tabi. Öyle bir durum var. Yani İnşallah şu playeri falan alabilirler. O zaman yani bir içimiz rahat eder forvet olsun.
Evet. Bakalım. O zaman bir dahaki yayını inşallah ilk maçtan sonra Perşembe günü yaparız. Bakalım skor beklentini de alalım. Kadıköy'de.
Slovaçka'ya karşı 3-1 yeneriz.
İyi, iyi bakalım. Olumlu.
Hep de atamayacak mıyız ya? Bir de atalım artık.
Ben de 2-1 diyorum. Bakalım.
Evet.
Evet, o zaman ağzına sağlık.
Teşekkürler, senin de.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Geliyor, geliyor.